Ayrım 14.
Ama huzurlu huzurlu yatıyorlardı. Bir zamanlar sırf kendilerinin olan evlerinde yalnızlığın tadını çıkardıkları gibi. İstiridyelerin karanlık holüne sokulabilmek için iki güçlü elle bir bıçak yetiyordu. Güney denizlerinin dev midyesini isteği dışında esnetebilmek için ise dört beygir gücü gerekliydi. Her hareketsiz kabuklu hayvan içe kapanıklığın gizli kuvvetini ifade eder zaten. Huzurda saklı olan kuvvettir, o kuvvet. O sıralarda dükkan zarar etmeye başladı. Formüllerimi alıp Paris'e gittim ama kabaca reddedildim. Lefevre ilgi gösterdi, sonra onlar da reddettiler beni. Lefevre'ın adı geçince Voulot'un koruyucu renginde gerçekten bir pembelik belirdi. Çamurlu Mississippi üzerindeki yağ tabakası gibi keçi boynuzu rengindeki yüzüne yayılıverdi. Sinir sistemi kasırga damlaları sayesinde gevşemiş olmakla birlikte kız yine de irkildi. Onlar beni çok oyaladılar. Vaktimi boşa geçirdim. Paramı ziyan ettim. Karşılığında bir kuruş vermediler. Keşke New Orleans'tan hiç ayrılmasaydım. Ondan sonra keyfim kaçtı. Kabul ediyorum ama Priscilla daha da beter oldu. Şimdi saymak istemeyeceğim bir takım işlerle uğraşıyor. Başımızın üzerindeki damı koruyordum. Priscilla zerre kadar yardım etmiyordu. Durmadan babasından söz ediyor, onun geleceğini, şunu bunu getireceğini, ona spor araba alacağını, bale dersi aldıracağını, bahçeli büyük bir eve taşınacaklarını söyleyip duruyordu. Sonunda mecbur oldum. Ona peder Wallet Lifter'ın ve Meksika'daki servetinin aslını anlatmak zorunda kaldım. Başka çarem yoktu Voulot. Voulot hala Fransız parfüm şirketi Lefevre adının kendi gece yarısı sarhoşluğunda açtığı yaranın etkisindeydi. Yeni yeni kendine geliyordu. Hanımının avutulmaya ihtiyacı olduğunu görüyordu. Ama verebildiği tek cevap size inandı mı demek oldu. Hayır, inanmadı bana ama beni asla affetmedi de. Belki de ta içinden inanmıştır. Ne olursa olsun Voulot'un ondan sonraki ziyareti biraz fırtınalı oldu. Bizim maddi durumumuzu da pek düzeltemedi. 6 ay sonra kız kaçtı. O akardeoncuyla evlendi. Kaç yaşındaydı o zaman? 16. Madame başını iki yana sallıyor, dilini damağında şaklatıyordu. 16. Adamın parası boldu. Biraz parası vardı. Priscilla çok var sanıyordu. İstediği de paraydı. Adam 40'ına merdiven dayamıştı. İnsanın hayalindeki Latin sevgiliye benzer yanı yoktu. Pris de öyle cici şeydi ki okulda da ne kadar zeki ve başarılıydı. Adamın çaldığı orkestra şu Güney Amerika'nın tango fandango gruplarından biriydi. Bir süre epey tutuldu. Her tarafı gezdiler. Porto Rico'dan ta New York eyaletinin dağlarına kadar otellerde falan çaldılar. Bizim kızı oturup da dans etmek üzere eğiteceğini söylüyordu. Buna bir an için bile nasıl inanabildiler şaşıyorum. Mon Dieu, kız sanki iki ayağı da sol ayakmış gibi beceriksizdi. Adam evine döndü ama yurduna. Evet, orkestrası sonunda dağıldı. Tek başına Arjantin'e döndü. Ama sanıyorum Priscilla o zamana kadar onu bırakmıştı. Voulot öldükten hemen sonra bıraktı zaten. Babasının gömülmesine geldi mi? Voulot bal gibi biliyordu Priscilla'nın babasının ölüm yatağına yetiştiğini. Bu hikayeyi kaç kere dinlemişti. Yatağının altında çürümekte olan pancarların sayısından bile fazla ama bir kez daha dinlemekten sıkılmıyordu. Pris sonunda yetişti. Voulot Meksika'da hastalanmıştı. Ölmek üzere New Orleans'a gelmek nezaketini gösterdi. Pris ile ben hastaneye vardığımızda durumu kötüydü. Madame istavroz çıkardı. Yüzüklü parmakları dağ gibi memelerinin dorukları üzerinde ufolar gibi parıldadı. Biz koğuşa girer girmez gözlerini açtı. Bakışları çakmak çakmaktı. Şu anda seninkiler gibi. Konuşmadan önce Priscilla'ya uzun uzun baktı. Ne dedi? Babana benzemeye başladın hayatım dedi. Yeni numara dedi. Bu söz kızı yıldırımla vurulmuşa çevirdi. Sonra beni tanıdı, göz kırptı. Yaşı daha 50'ydi ama 65 gibi duruyordu. Görüşelim dedi bana. Hiç denedin mi? Dedi. Gözlerini yumdu, ellerini göğsüne kavuşturdu. Ruhunun vücudundan çıkmakta olduğu görülüyordu neredeyse. İçini çekti, tatlı tatlı çekti. Yüzünde bir gülümseme belirdi. Çizgilerini yumuşattı. Bir şey mırıldandı. Sonra gidiverdi. Ne mırıldandı? Kusursuz Taco dedi. Evet, son sözleri bunlardı. İçini çekti. Ah, kusursuz Taco dedi. İki kadın bir süre sessiz kaldılar. Belki de olayların esrarengizliğini düşünüyorlardı. Hayatı, ölümü, budalalıkları. Belki Wulu bunları kendi özel totemi aracılığıyla düşünüyordu. Mühendislik dahisi istiridyeler. Belli ki artık ruhlarını teslim etmiş, hatta belki çoktan ikinci kere doğmuşlardı bile. Ta uzaklardaki köpüklerde. Afrodit olarak doğmuşlardı bu sefer belki. Sonunda Wulu konuştu. Birden konuşunca Lili elindeki şampanyanın son damlalarını etrafa sıçrattı. Miss Pris neden telefon etti size? Ne dedin? Ha şey, Miss Pris yardım istiyor. Ya parasal ya da aynı. Şey için hazır mısın? Birinci sınıf Yasemin yağı elde etmek için. Jamais diye patladı Wulu. Sonra kendini tuttu. Asla diye tercüme etti. Cherry, beni şaşırtıyorsun. Bu kadar üzülme. Sararmış keten peçetesiyle Madame Duvalier kanepedeki şampanya lekelerini sildi. Parfümeri Duvalier dünyanın gelmiş geçmiş en harikulade Yasemin esansından 8-10 hazırlamış bulunuyor. Gerekli temel notayı saptadığımız anda Paris'i ayaklarımızın dibinde kıvrandıracak bir patentimiz olacak. Diz çökecek Paris önümde. Esansımız yanlış ellere düşerse mahvolabiliriz. Ama yine de Pris hak sahibi. 3 yıl önce birbirimizden koptuktan sonra ben onu uzaklaştırıp seni seçtikten, onun geri gelme isteğini reddettikten sonra yardım için bana dönmek ona çok zor gelmiş olmalı. Ama ne diyeceğini biliyorum. Ona gerçek anlamda ihtiyacım varken bana yardım etmeyi reddetti. Ama ben de onun ihtiyacı varken yardımı reddettim. Ömrü boyunca ona yardım ettiniz siz. Daha çok edebilirdim. Nasıl? Ona voli ile ilgili gerçeği anlatabilirdim. Yıllar önce anlatabilirdim. Budalaca hayallerini küçükken ezebilirdim. Madame duraksadı. Ama bir yandan parfüm mesleği hayal mesleğidir değil mi? Peçetesini istiridye tabağının üzerine kefen gibi örttü. Sızlanma canım. Priscilla'ya bizim Yasemin'imizden söz etmedim. Jamaikalı'nın yenisini getireceğinden de emin olmadığımıza göre belki de elimizdekini paylaşmayı göze alamayız. Ama paylaşsak ne zarar gelir sanki? Nasıl kullanacağını hiç düşünemiyorum. Doğrusunu istersen son zamanlarda parfüme gösterdiği ilgi samimi ise çok sevinirim. Ama o konuda uzman olmaktan çok uzak. Wulu doğrulup dimdik oturdu. Her zamanki haline uymayacak kadar ciddiydi. Şişe onda dedi kesin bir sesle. Lanet olası şişe onun elinde. Yaşlı kadın itiraz edecekken caydı. İkisi öylece oturdular. Sanki kefenlenen istiridyelerin matemini tutuyorlardı. Daha haftanın başındaydı. Bu yüzden sokakta sarhoş naraları duyulmuyordu. Sağdan soldan çantasını çaldıran turistlerin çığlığı da gelmiyordu. Sanki bir çiftlikteydiler. Hatta bitişik arsada cırcır böceklerinin ayaklarını birbirine sürttüğü bile duyuluyordu. Bir erkek kedici yakladı. Nehirde bir sis borusu. Mark Twain dedi derken başlarının tepesinde bir plop sesi duydular. Bir şeyin üst katta yerde yuvarlandığı hissedildi. Hmm dedi Madame Duvalier. Belki dostumuz bingo pijama geri dönmüştür. Evet madam ya da belki pancarları atıp duran o değil bir başkasıdır. Aslında bu son söz Wulu'nun söylediği değil söylemek istediği şeydi. Tam o anda kasırga damlaları güçlü etkisini gösterdi. Kızcağız o sözlerin yerine üize cık cık cık cık diyebildi. Paris, Kasım ayında sisli bir akşamüstü. Claude Lefevre tam evrak çantasını kapatıp paydos etmek üzereyken Lefevre, Oderus şirketi başkanı ve babası Luke'un odasına çağrıldı. Odaya girdiğinde yaşlı adamı bir balina maskesi takmış otururken gördü. Baba daha neler çıkar onu. Luke gerçi emir vermeye, emir almaktan daha alışkındı. Ama yine de denileni yaptı. Maske çıkınca Claude'un neden öyle aşırı tepki gösterdiği de anlaşılmış oldu. Bu dünyada bazı insanlar balina maskesi takabilir, bazıları da takamaz. Ama hiç değilse hangi gruptan olduklarını bilecek kadar akılları vardır. Luc Lefevre uzun boylu omuzları 70 yaşın yer çekimiyle hafif yuvarlanmış, iri yapılı, gövdesini körler yoklasa buzdolabı sanabileceği türden bir adamdı. Yakışıklıydı. Avrupa'nın en ağır boynuz çerçeveli gözlüğünü taşıyabilecek sağlamlıkta ve boyda bir burnu vardı. Kafasındaki bir sarhoşun şiddetinin içindeki dolgudan bir parça sanılabilecek, pas ve kar karışımı birkaç tel saça rağmen vakur bir adamdı. Öyle sert adamdı ki, 40 yılda bir yüzüne zorla bir gülümseme kondurduğunda, vücudu o gülümsemeye bir hastalıkmış gibi muamele eder. Bu yabancı hayatı bünyesinden bir an önce atabilmek için, interferon salgılama hızını 3 katına çıkarırdı. Böyle bir adam balina maskesi takan adamların tipik bir örneği değildi. Tabii Marcel Lefebvre da kibar görünüşlü bir beyefendiydi. Tercisini o da iyi seçer, berberine o da dikkat eder, yüz ifadesini o da kontrol ederdi. Ama Marcel'in gözlerinde açık veren bir yumuşaklık vardı. İlk müsait rüzgarla ta uzaklara uçmaya hazır bir hal vardı. Oysa Luc'un bakışları sabitti. Dikkatsizlik edip kendisine değen her şeye diken batırır gibiydi. Luc birkaç dakika için onun yerinde olmak nasıl bir şeydir diye merak ettim dedi. Saçlarını düzeltti, bir Romeo y Juliet prezident çıkarıp altın çakmağıyla yaktı. Dominik Cumhuriyeti'nde yapılmış el sarması bir ürün. Sosyalizme olan nefretinden ötürü Luc artık Havana prolarını çoktan boykot etmişti. Dengesiz olmak nasıl bir şeymiş denemek istedim. Bir duman halkası üfledi, halka ağzından dört köşe çıktı. Claude çok şaşırmıştı. Bunların sebebi ne peki? Ölüm efendim. Bu sabah beni doktorlar muayene etti. Yo, olamaz. Sakin ol. Tansiyonum yükselmiş ama eğer onların lanet olası ilaçlarını alırsam düşecekmiş. Onun dışında hafif çarpıntım var. Ayağımın baş parmağında gut habercisi olabilecek bir şişme var. Kaygılanacak şeyler değil ama artık yaşlı bir insan olduğum gerçeğini de değiştiremez. Bunu laf arasında doktorlardan birine söyleyecek oldum. O da bana, kimse ebediyen yaşayamaz Monsieur Lefebvre dedi. Sağlıklı bir gözlem, ilk defa tıp mesleği benim de destekleyebileceğim bir yargıya varıyor. Destekliyor musun? Anlaşılan Son Gülüş Vakfı'nı duymamışsın ha? Evet baba, duydum Son Gülüş Vakfı'nı. Ne hokkabazlık. Orayı kim yönetiyor biliyor musun? Fix Danny Boy, esrar keşfi hapishane kuşu, deli İrlandalı. Evet, orayı doktor Danny Boy'un kurmuş olduğu doğru. Ama ona kim ortak oldu onu da biliyor musun? Wolfgang Morgenstern. Sorbonne'da birlikteydik Morgenstern'le. Kimya hazırlık sınıfında bir aradaydık. Birbirimizi tanırız. Harika bir insandır. Nobel ödülü de kazandı. 2 tane hem de. 2, dikkatini çekerim. Evet ama işin içinde bir şey olmasa Morgenstern bulaşmazdı. Bak söylüyorum sana. Morgenstern bir şarlatanın hokkabazlıklarına alet olacak adam değildir. Baba, yoksa ölümsüzlük kliniğine kaydolmayı mı düşünüyorsun? Paris sokaklarında sis ne kadar yoğunsa, Claude'un sesinde de ayıplama tonu o kadar yoğundu. Luc parmaklarıyla proyu yavaşça çevirdi, külüne baktı. Pro ne kadar kaliteli olursa o kadar uzuyordu külü. Ama eninde sonunda her kül düşmek zorundaydı. Düşüşte genellikle ani ve nihai oluyordu. Luc yoksa pro külünde bir eğretileme mi görüyordu? Ebedi bir kül tablasının yapısına ilişkin felsefi düşünceler mi geçiyordu kafasından? Bizim de geçebilir miydi? Hayır dedi bir iki soluk daha çektikten sonra. Doğrusu içimden bir hevesin gelip geçtiğini itiraf etmem gerek. Morgenstern'i iyi tanıdığım için yani. Ama sonunda içini çekti. Baktım ki ölümsüzlük bana göre değil. Çift anlamlı mıydı bu sözüm? Değil ha? İyi, her neyse, ölmek bir gelenektir. Ben de geleneğe meydan okuyan insanlardan değilimdir. Yeter ki bir kar söz konusu olsun. Efendim? Kar varsa geleneği yıkmaya her zaman istekli olmuşsunuzdur. İş hayatındaki başarılarının sırrı burada. Olabilir. Ama insanın doğal sınırlarının ötesinde yaşamaya çalışmasında bir kar göremiyorum. Bunda bir açgözlülük var. Size kar güdüsüyle açgözlülük arasındaki farkı her zaman öğretmeye çalışmışımdır. Açgözlüler er geç kârlarını kaybederler. Kâr etmek şerefli, saygın, sağlıklı bir şeydir. Açgözlülük ise alçaltıcı, sapık bir niteliktir. Hayatla para aynı şey değildir. Çok şükür ki değil. Hayat tükenir ama para iyi yönetilirse büyür. Büyümeye devam eder. Bu birkaç ömür boyu sürer. Hayat geçici, para ise ebedidir. Ya da ebedi olabilir. Tabii eğer şu kahrolası Amerikalılar faiz hadlerini biraz düşürürlerse... Luc balina maskesini eline aldı. Mavi dumanları maskenin gözlerinden içeri üfledi. Ölüm, para ve sapıklıkla ilgili bu sohbetimiz sözü yine çaresiz ona getiriyor. İsa'ya mı? Hayır budala, İsa'ya değil, kuzenim Marcel'e. Claude kaşlarını çattı. Baba, niyetin yine tavşana çatmaksa boşver, onunla ilgili duygularımı bilirsin. Gerçekten de bilirim, onda da sapık bir yan var. O tahta kurusuyla geçirdiğin zaman karınla geçirdiğinden fazla. Evet aslında tavşan karımdan daha eğlenceli tiptir. Hem bize para da kazandırıyor. Karın seninle herkesin önünde alay etmiyor. Ayrıca eğer senin eğlenceli dediğin şey kartondan bir balık kafası takmaksa, balina balık değildir. Ne olmuş yani? Ben onun alaylarına da garipliklerine de razıyım. Zaten aslında sen de razısın baba. Tavşan olmasa bu şirketin hali nice olurdu. İşte benim de hazırlanmakta olduğum durum o zaten. Ne demek istiyorsun? Lük prosunu mermerden kül tablasının kenarına bıraktı. Pro bir tür sebzeyi hatırlatıyordu. Kök bir sebze. Belki manjel vurzelle akraba bir sebze. Yanıyordu tabladaki zerzavat. Kundakçılık mı söz konusuydu? Marcel, dengesiz demek istiyorum. Lük proyu tekrar aldı. Ucunu balina maskesine pıt pıt vurdu. Küller çeneye doğru döküldü. Pro yanmaya devam ediyordu. İtfaiyeci, itfaiyeci, kurtar benim zerzavatımı. Günün birinde aklına eser, Tahiti'ye yüze yüze gitmeye kalkar demek istiyorum. Yeni dalgayı nasıl yüzüstü bıraktı görmüyor musun? Tehlikeli bir siyasal akınmış gibi saldırıp duruyor. Oysa o milyonlar yatırdığımız, gelecek vaat eden bir parfüm. Hem de kendi eliyle geliştirdiği bir parfüm. Şimdi de yosunlardan bir koku yapmaktan söz ediyor. Kadınların cezir gibi kokmak için bir onsuna 1000 frank para sayacaklarını sanıyor. Ben sanırdım ki kadınlar parfümü Amazon'un ağzı gibi kokmaktan kurtulmak için alır. Ama dinle, Marcel'e hala güveniyorum. Doğal yaseminlere de yepyeni bir ilgi göstermeye başladı. Bu sağlam bir düşünce olabilir. Bu meslekteki en iyi burundur Marcel. O kadar çok kere haklı çıktı ki şimdi ona terslenemem. Ama ne olursa olsun, hiçbir zaman ne yapacağını önceden kestiremeyeceğin bir tip. Bu yüzden de başlı başına bir riziko sayılır. Bu nedenle sen bir yandan onu sigorta üstüne sigorta ettirirken, mutfağını yeni asistanlarla doldururken, ne yazık ki hiçbiri onun yerini doldurabilecek yetenekte değil. Ben de başka tedbirler alayım dedim. Luke masasının çekmecesinden bir dosya çıkardı. Doktorların bugün beni öyle korkutmasından sonra bu işi de artık sana devretmeye karar verdim. Nedir o? Bir ajanlar listesi. Ajanlar mı? Belli başlı rakiplerimizin seçkin elemanları. Fransa, New York, Almanya. Birkaç kişi de kendi özel parfümlerinin sahibi, gelecek vadeden dükkanlar. Sapa yerlerde, devlerin es geçtiği oralarda da bir şeyler patlayabilir. Casus mu yani bunlar? Sen ille öyle adlandırmak istiyorsan öyle olsun. Daha açık konuşmak gerekirse, Marcel yanıldığı takdirde yine de elimizde birinci sınıf reçeteler ve formüller olacak. Küçük parfümerilerden birisi altın bulursa itirazın var mı? Claude Coyun gibi saf bir ifadeyle başını iki yana salladı. Herhalde yok. Yani bu iş yalnızca bir güvenlik tedbiri. Bir son çare oldukça yok. Bak, bence tavşanın saatinin guguk kuşu hiçbir yere kaçacak değil. Aşırı bir şeye kalkışmayacaktır. Luke ona inanmayan bir bakışla baktı. Şirketi tehlikeye sokacak, yasa dışı faaliyetlere yöneltecek şeylere kalkışmayacaktır demek istiyorum. Ama biliyorsun, bugünkü gibi sisli akşamlarda pardesüsüz dolaşıp durmaya devam ederse, bir iki yedek tedbirimiz olması yararlı elbette. Belki karaciğerini fena üşütür. Yani olur böyle şeyler. Luke öyle bir kazan dolusu duman çıkardı ki, duman oraydan çıkmış bir vagondan gelse, yetkililer hemen çevre mahalleleri boşaltırdı. Belli koşullar altında Luke'un üfürdüğü dumanlar yüzlerce insana geceyi kilise bodrumlarında, okulların jimnastik salonlarında geçirmeye kadirdi. Beni kaygılandıran karaciğeri değil, kendi karaciğerim de değil. Her zaman sağlıklı bir insan ola gelmişimdir. 100 yıl yaşayacağıma inanırdım. Ama doktorlar o umudun bastığı halıyı çektiler altından. Neyse, onu kabul edebiliyorum. Ölüm konusunda hiç de muhallebi çocuğu değilim ben. Ama beni asıl kaygılandıran, ya Marcel senden daha uzun yaşarsa? Marcel'i şirketin başında düşünebiliyor musun? Baba, tanrım, bu bina herhalde üstteki 23 katı kiraya verir, bodrumu parfümeri diye kullanmakla yetinirdi. Rahiplerin 700 yıl önce yaptığı gibi, ya da dedelerimiz bu işletmeyi 1666'da satın aldığı zaman bitişikte çalışmakta olan o küçük kudra dükkanı gibi. Baba, ne kadar gülünç. Bir kere benim sağlığım tavşanınkinden iyi. İkincisi, şirket esas sözleşmesi ona böyle bir şey yapma hakkı vermiyor, istese bile. Üçüncüsü, insanın kontrol edemeyeceği uzun ömür falan gibi konuları düşünüp kaygılanması, tansiyonunu fırlatmanın başyoludur. Sıkıştırılmış mangel vurzel vagonundan bir sütun duman daha çıktı. komşuların evlerine bir an önce dönebilme umutlarını yerle bir etti. Ama ya birileri kontrol edebiliyorsa diye sordu Luke. Sen neden söz ediyorsun? Şundan, ben şundan söz ediyorum. Birkaç gün önce Marsel'e bir davetiye geldi. Son Gülüş Vakfı'nı ziyaret etmesi istendi. Amerika'da mı? Seni budala, elbette Amerika'da. Neden Marsel? Herhalde gitmiyordur. Sekreteri kabul ettiğini söyledi bugün. Claude kaşlarını çattı. Balta sapını andıran sakalını çekiştirdi. Ama neymiş mesele? Keşke bilseydim. Öğrenmeni istediğim şey de o zaten. Belki parfümcüler toplantısında verdiği o gülünç konferanstan kaynaklanıyordur. Belki de başka bir şeydir. Claude babasına ilacını almasını hatırlattıktan sonra onun yanından ayrıldı. Asansöre yürürken Marcel'in odasına bir göz attı. Marsel orada değildi. Her şey normal gibi görünüyordu. Bir tek gümüş tepsinin ortasında duran pancarın dışında. Claude giriş katına indi. Pencere camlarından bakılınca sisli sokaklar Frankenstein'ın hayalindeki Club Med gibi görünüyordu. Claude'un içinden bir ses dışarı çıkmadan önce Luke'un ajanlar dosyasını evrak çantasına kilitlemenin akıllıca bir şey olacağını fısıldıyordu. Çantaya koymadan önce sayfaları şöyle bir taradı. Gözüne Willie Jackson'ın adı ilişti. 3. Ona ne vaat edersen et, yeter ki K23'ünü ver. Aşkın en yüce işlevi, sevilen insanı özgün ve yeri doldurulmaz biri yapmasıdır. Aşkla mantığın farkı da şudur. Aşkın gözünde bir kurbağa pekala prens olabilir. Oysa mantıkçının analizinde, aşığın önce o kurbağanın prens olduğunu kanıtlaması gerekir. Ki bu girişim nice tutkunun parıltısını körletmeye yeter. Mantık aşkı sınırlar. Descartes'in hiç evlenmemesinin nedeni buydu belki de. Descartes mantık çağının mimarıdır. 1628 yılında Paris'ten, Aşıklar kentinden sırf orada kafası dağılıyor diye kaçmıştır. Gidip Hollanda'ya yerleşmiştir. Çevresinde yamakları, başında patronlarıyla istediği gibi çalışmış, matematik ve mantıkla ilgili eserler vermiştir. 1649'un sonlarında Stockholm'e davet edilmiş, Kraliçe Kristina'ya felsefe dersleri vermesi istenmiş. Descartes bunu hemen kabul etmiştir. Belki ücret dolgundu, bir nedeni vardı mutlaka.